Ayrım 7.
Brzezinski, ben olsam şöyle ifade ederdim. Marksizmin çöküşü liberalizmin küresel sınırlılıklarını ortaya çıkarmıştır. Liberalizmin evrensel gibi gözükmesinin bir nedeni de Marksizmin insani durumu tehdit eden bir takım evrensellik iddiaları taşımasıydı. Bunlara cevap olarak liberalizm yarış gereği evrensel bir alternatif olarak ortaya sürülmüştü. Şimdi artık yarış bittiğine, Marksizm de öldüğüne göre artık liberalizmin sınırlılıklarını da kabullenmek tehlikeli de değildir. Politik açıdan yüksek maliyet de getirmez. Şimdi o aşamaya giriyoruz. Totaliter ütopya tehlikesi kalktığına göre her şeye izin veren bolluk düzeninin liberal toplumlarımız için ne gibi tehlikeler taşıdığını görmek daha kolaydır. Ama silkinme süreci hayli uzun, acılı ve zor olacağı benzemektedir. MPQ, toplumumuzu içten içe çökerten hoşgörülü kordokopya tüketim kültürü içine yerleştirilmiş bir ulus cumhuriyetinin yarattığı etosu tehdit etmiyor mu? Böyle bir toplumda negatif özgürlük kavramı tüm değerleri eşit bir kayıtsızlıkla korumakla ne geleneksel, ne dinsel, ne de doğa yasaları açısından hiçbir pozitif davranış kuralı getirmemektedir. Brzezinski, belki. Günümüzde durum kesinlikle öyle. Bunda da kitle iletişimi, özellikle de ailenin, okulun ve kilisenin bu sıralamaya göre yerini almış olan televizyon büyük rol oynamaktadır. Sosyalleşmeyi ve değerlerin aktarılmasını üstlenen esas araç durumuna gelmiştir. Değerlerin aktarılması ve sürekliliğin sağlanması konusunda esas olan ve eskiden büyük önem taşıyan bu üç kurumun yerini alırken televizyonu güden de Gresham kanununun bir benzeriydi. Kötü program iyi programı kovuyordu. Çünkü en büyük ortak cazibe insanların en soylu yanlarına hitap eden değil, en aşağılık ilgilerine, dehşetengiz korkularına ve kaygılarına hitap edenlere yöneliktir. Böylelikle televizyon yozlaşmış, ahlak bozucu, yıkıcı değerleri yayma aracı haline dönüşmüştür. Uygarlık tarihi boyunca tüm toplumlarca ve tüm dinlerce yıkıcı ve bozucu olarak görülmüş olan değerler, yani açgözlülük, sefahat, şiddet, sınırsız bencillik, ahlaki sınırlamaların yokluğu, çocuklarımıza her gün sunulan şeyler olmaktadır. Eğer bu gerçek bizi telaşlandırmıyorsa dünya düzeninin lider ulusu artık onarılmayacak kadar bozulmuş demektir. MPQ, bu yüzden Batı liberalizmi etnik temizlik gibi, kökten dincilik gibi ya da proto-otoriter Konfüçyüs refahı gibi ihtiraslar karşısında çok zayıf surlar sunmaktadır. Brzezinski, kesinlikle bu kendini kayıran hazcı, tüketime endeksi toplum dünyaya bir ahlaki çağrı sunamaz. MPQ, böyle bir manevi kayıtsızlık asıl Bosna'daki etnik temizliğe karşı çıkamadıysa üniversitedeki çok kültürlülüğe karşı da çıkamaz. Brzezinski, elbette ve yine aynı nedenle bizim ahlaki bilincimiz tüketimcilik yüzünden tüm değerlere de sanki hepsi süpermarket raflarında birbiriyle rekabet eden ürünlermiş gibi eşit bir kaygısızlık yöneltmemiz yüzünden yozlaşmıştır. MPQ, Bosna olayı karşısında Washington'da ve Avrupa'da gözlemlediğimiz politik felç durumu bir bakıma Batı ruhunun uğradığı felci onun manevi canlılığının bir yorgunluk içine girdiğini açığa çıkarıyor. Brzezinski, Batı'nın davranışına rehber olacak ahlaki ilkeler olmadığını gösteriyor. Sloganların aslında övünme ritüellerinden başka bir şey olmadığını gösteriyor. İkinci Dünya Savaşı'nın bitişinden bu yana slogan hep bir daha asla olmuş yeni bir felakete karşı direnmenin çağrısı olarak seslendirilmiştir. Ama bir daha asla sözü bugün işlevsel olarak ne anlama gelmektedir? Yalnızca müzeler açmak ve televizyonda soykırım belgesellerini seyretmek anlamına gelmektedir. Yahudi soykırımının anısına selam dururken bile biz yine de kendini kayırma yolunda ikiyüzlülük ediyoruz. Manevi olarak kendimizi 1940'lı yıllarda harekete geçmemiş olanlardan üstün görmeye çalışıyoruz. Ama bunu yaparken de şimdiki ataletimizi göz ardı ediyoruz. Bu da kendini kandıran bir ikiyüzlülük değilse başka nedir? NPQ, Marksizmin Sovyetler Birliği başarısız olduğu için çöktüğünü, liberalizmin ise Amerika'daki her şeye izin veren bolluk düzeni başarılı olduğu için çökeceğini söylersek fazla mı ileri gitmiş oluruz? Brzezinski, Marksizm insanların ihtiyaçlarına ilgisiz olduğu için, yanlış olduğu için, pratikte de suçlar işlediği için çöktü. Hoşgörülü kornukopya ise zafer kazanan liberalizmi hala karşı koyabileceğimiz o ölümcül hastalıkla mikroplamaktadır. Hoşgörülü kornukopya henüz Amerika'nın ruhunu ve esasını tanımlamasa da tartışmakta olduğumuz tehlikeli eğilimler o yöne doğru ilerlemektedir. Eğer hoşgörülü kornukopya gerçekten Amerika'yı tanımlayan gerçek haline gelirse, o zaman bence küresel çapta ne liberalizm ne de Amerikan otoritesi baki kalabilir. NPQ, Octavia Paz ve Czesław Miłosz gibi şairler çoktan beri Batı nihilizminin ve değerlere kayıtsızlığının da totaliterlik kadar öldürücü olduğu konusunda uyarılarını dile getiriyorlar. Bunların her ikisi de ruhu söndüren şeyler. Brzezinski, evet ama ben ikisini eşit görmüyorum. Eğer liberalizm hoşgörülü kornikopya ile tanımlanırsa ruhu havasız bırakır. Oysa totaliterlik onu gaddarca öldürür ve üstüne basıp ezer. NPQ, o halde liberal bir toplum hoşgörülü kornikopyanın ahlaki çürümeye götüren patikalarında kendini neyle silahlandırmalıdır? Brzezinski, Amerika için ve Batı Avrupa'nın liberal toplumları için başlama noktası manevi bilinci geliştirmek, ahlaki kuralların istenir ve yararlı olduğunun farkına varmak ve bu yolla nefse düşkünlük yerine kendini sınırlama özelliğini benimsemektir. Bunu yapmayı başaramazsak neyin doğru neyin yanlış olduğunu tanımlama konusunda işlevsel bir ölçütümüz olamaz, kendimizi mahvetmeye doğru kayarız. Elbette ki bu manevi ölçütleri biz icat edemeyiz. Bunlar geleneksel olarak üç büyük dinin, Hristiyanlık, Yahudilik ve İslamiyet'in içinde var olan değerlerdir. Bunların hepsi layık bir toplumun da benimseyebileceği bir takım ilkeler getirir. Yanlış doğru kavramları benimsenip sindirilmeli, içgüdüsel duygular arasına girmelidir. Mutlak doğru ve mutlak yanlış diye bir şeyin var olduğu, her şeyin göreli olamayacağı kabul edilmelidir. NPQ, liberal toplumların ikilemi, bir yandan devletin siyasal yapısı her türlü değerin göreceli olduğu esasını anayasalara korurlarken bunun nasıl yapılabileceği? Brzezinski, geleneksel sosyalleştirme kurumları yani aile, okul ve kilise bozulmamışken bu mümkündü. Bu kurumlar manevi bir dayanak sunuyor, kitle iletişiminin propagandasına karşı bir denge sağlıyordu. Ama geleneksel kurumlar zayıflarken kültürel açıdan yolu saptırıcı etki yapan medya da güçlendi. Tarafsız devleti de yalnızca hukuksal manevi değil bir hakem durumuna soktu. Kendini frenleme ihtiyacının tüketimciliği zapturapta almak üzere zorunlu olarak yeniden ortaya çıkmakta olduğuna dair bazı işaretler var. Burada herhalde ekoloji hareketi en önemli örnektir. Her şeyin fazlasını mutlaka iyi bir şey olacağı varsayımına karşı bir direnme getirmektedir. Sonunda mutlak değerleri toplumumuzda temel toplumsallaştırma kuramları aracılığıyla yeniden işlememiz ve güçlendirmemiz gerekecektir. Bu kurumların topluma etkisi aile, okul, kilise ve ancak ondan sonra kitle iletişimi sıralamasına göre olmalıdır. Bunun tersine göre olmamalıdır. Bir başka ifadeyle küresel ruh kriziyle başa çıkmak için hayatlarımızı yeniden bir dengeye oturtmamız gerekmektedir. Hayatın manevi yönünün de maddi yönü kadar önemli olduğunu kabul etme zamanı gelmiştir. 20. yüzyılda yeniden bir daha asla demek zorunda kalabileceğimiz açıkça görülmüştür. Eğer insanlık uyumlu bir dünyada kendi kaderini kendi eline alacaksa, manevi kuralların merkezi bir noktaya yerleştirilmesi şarttır. Anlaşamayan uygarlıklar. Samuel P. Huntington. Amerika'nın başta gelen dış politika entelektüellerinden Samuel Huntington, Başkan Carter döneminde Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Konseyi Güvenlik ve Planlama Koordinatörü olarak görev yapmıştır. Kendisi halen Harvard Üniversitesi Olin Enstitüsü'ndeki stratejik çalışmaları yönetmektedir. Huntington, Değişen Toplumlarda Siyasal Düzen 1968 ve bir süre önce de 3. Dalga 20. Yüzyıl Sonunda Demokratikleşme 1991 kitaplarını yazmıştır. NPQ editörü Nathan Gardels'la 1993 yazında görüşmüştür. NPQ, ilk önce Francis Fukuyama tarihin sonunu ilan etti. Şimdi ABD'deki soğuk savaş sırasında ün kazanmış önemli dış politika aydınları, bu meyanda da siz ve Zbigniew Brzezinski modern jeopolitik anlaşmazlıkların sonunu ilan ediyorsunuz. Brzezinski'ye göre uluslararası sorunlar artık daha çok kültürel ve felsefi oluyor. Siz de jeokültürel sürtüşmelerden, uygarlıkların çatışmasından söz ediyor, gelecekte uluslararası anlaşmazlıkların ana kaynağının bunlar olacağını söylüyorsunuz. Huntington, öncelikle vurgulamak istediğim nokta benim dünya olaylarının gelişimi konusunda muhtemel bir hipotezi seslendirmiş olduğum. Yoksa bir kehanette bulunuyor değilim. Ama asıl fay hattının uygarlıkların arasında bulunduğunu düşünmek için pek çok neden var. Örneğin bir yanda Batı, diğer yanda Doğu Asya'nın Konfüçyüsçü toplumları, öte yanda da Müslüman dünya var ki bu hatların geleceğin savaş hatları olması beklenebilir. Bu tür uygarlık uyuşmazlıkları çağdaş dünyada anlaşmazlıkların gelişimindeki son aşamadır. 1648 yılındaki Westfalia Barışı ile ortaya çıkmış olan çağdaş uluslararası sistem ilk önce prensler arasında, daha sonra ulus devletler arasında, yüzyılımızda da ideolojiler arasında varlığını sürdürmüştür. Bu anlaşmazlıklara bu arada da liberal demokrasilerle Marksizm-Leninizm arasındaki uzun süreli soğuk savaşa Batı iç savaşları olarak atıf yapılmaktadır ve bu atıf haksız da sayılmaz. Soğuk savaş sona erdikten sonra uluslararası politika artık batılı evresinden çıktı. Bundan sonra küresel politikanın merkezi batılı kültürlerle batılı olmayan kültürler arasındaki etkileşim olacaktır. Geleceğin anlaşmazlıklarının fay çizgileri Avrasya'da kolaylıkla görülebilmektedir. Avrupa'nın ideolojik bölünmesi ortadan kalkarken bu sefer Avrupa'nın Batı Hristiyanlığı, Ortodoks Hristiyanlık ve İslamiyet arasındaki kültürel bölünme yeniden ortaya çıkmıştır. Bugün Avrupa'nın en bölücü çizgisinin İngiliz bilim adamı William Wallace'ın dediği gibi Batı Hristiyanlığının 1500 yılındaki doğu sınırı olduğu söylenebilir. O çizginin bir yanında giderek zenginleşen Protestanlar, Katolikler, feodaliteden Rönesans ve Reforma, oradan aydınlanma çağına ve Fransız İhtilaline, ardından da sanayi devrimine giden ortak bir tarihi paylaşmışlardır. Aynı çizginin öbür yanındaysa ekonomik açıdan daha az gelişmiş olan Ortodoks ve Müslüman halklar vardı. Bunlar Osmanlı ve Çar imparatorluklarının halklarıydı. Batılarında kalan Avrupa'nın çağdaşlaştırıcı tecrübeleri bu insanlara pek değmiş sayılmazdı. Her ne kadar Batı'nın kitle kültürü dünyanın çoğu yerinde rastlanabilen bir şeyse de, Batı kavramları olan bireycilik, liberalizm, insan hakları, eşitlik, özgürlük, hukuk, demokrasi, serbest piyasalar ve dinle devlet işlerine ayrılması, gerek İslam, gerekse Konfüçyüs, Hindu ve Budist kültürlerinde geçerli olan sistemlere göre çok farklılık göstermektedir. Batı değerlerinin evrensel olarak sunulması pek çok İslam toplumunda kökten dincilik gibi bir takım tepkileri tahrik etmiş, bunların güçlenmesine yol açmıştır. Tiananmen katliamından sonra Batı'dan gelen insan hakları baskısına tepki gösteren Deng Xiaoping de Amerika'ya karşı yeni bir soğuk savaş tehdidinde bulunmuştur. Burada Kishore Mahbubani'nin deyimiyle Batı herkese karşı biçiminde özetlenebilecek bir anlaşmazlık dinamiğini görmek hiç de zor değildir. NPQ Japon yöneticilik gurusu Kenichi Ohmae'de tam tersini savunmakta, dünyanın parçalanmak yerine mümkün olan yerlerde entegre olup küresel bir tüketici pazarı haline geleceğini söylemektedir. Ne de olsa insanların soyayı değil Sony'yi istediğini ileri sürmekte, yani kendi yerli kültürleri yerine tüketici mallarını tercih ettiklerini savunmaktadır. Size göre uyumlu tüketiciliğe yönelik isteklerin karşısında kültürel çatışma eğilimini güçlendiren etkenler nelerdir? Huntington İnsanlar hem Sony'yi hem de Soya'yı istiyor. Hem çağdaşlığın yararlarını hem de kendi kültürlerini ve değerlerini sağladığı kimliği istiyorlar. Uygarlıklar arası çatışmanın gelecekte mümkün olduğunu işaret eden birkaç neden var. Bir kere Tanrı-insan ilişkileri konusunda birey-grup ilişkilerinde, vatandaş-devlet ilişkilerinde, aile-çocuk ilişkilerinde, karı-koca ilişkilerinde, özgürlük-yetki ilişkilerinde, hak ve sorumluluklar konusunda eşitlik ve hiyerarşide uygarlıkların görüşleri çok farklıdır. Kültürler arasındaki artan temaslar medyanın katkılarıyla büyümüş, seyahatler de bir yandan uygarlıklar arasındaki farkları, bir yandan da uygarlıklar arasındaki benzerlikleri yoğunlaştırmıştır. Kültürler arasındaki bu artan temaslara eşlik eden, hatta onları güden ekonomik modernizasyon ve sosyal değişiklikler, insanları kendi geleneksel ve yerel kimliklerinden ayırmış, devleti de sömürge dönemi sonrasında o kimliğin baş kaynağı olma rolünden çıkarmıştır. Pek çok yerde din ve köklere dönüş ortaya çıkan boşluğu doldurmak üzere güç kazanmıştır. Japonya'da bugün yeniden Asyalılaşmak sözü pek duyulmaktadır. Nehru'nun çok kültürlü laikliği, Hindistan'ın Hindulaşması tehdidiyle yüz yüzedir. Arap milliyetçiliğinin başarısızlığı ve sosyalizm, Orta Doğu'da yeniden İslamlaşma hareketine yakıt sağlamaktadır. Önemli olan bütün bu yerlerde kitleler bir yandan Amerikan televizyonuna ve videolarına yönelirken seçkinlerin yerlileşmesidir. Uzun sürmüş olan sömürge dönemiyle sömürge sonrası dönemin tam tersine gitmesidir. İnsanlar bir yandan tüketici haline gelirken Doğu Asya'da, Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da ekonomik bölgecilik de güç kazanmaktadır. Başarılı bir ekonomik bölgecilik uygarlık bilincini ilerletecek ve güçlendirecektir. NPQ Demek ki İslamiyet Konfüçyüsçü otoriterlik ve etnik kökten dincilik, Batı liberalizminin yaklaşan uygarlıklar çatışmasında üstesinden gelmesi gereken zorluklar mı olacak? Huntington, evet bunlar kesinlikle üç merkez zorluktur ama ben bunlara bir dördüncüsünü eklemek isterim. O da Batı liberalizminin kendisine rakip olabilecek, Marksizm, Leninizm gibi bir ideolojinin yokluğu nedeniyle çürümesidir. Bugün parçalanma ve çok kültürlülük Amerikan toplumunu birbirine bağlayan çimentoyu oluşturmuş tüm fikir ve felsefeleri kemirmektedir. Geçmişte çok önemli bölünmeleri ve etnik krizleri aşabilmemizin nedeni, Amerikan inancının temel siyasal ilkelerini kabul etmiş olduğumuz içindi. O ilkeler de özgürlük, eşitlik, demokrasi ve bireyciliktir. NPQ Batı liberal değerlerinin evrensel olarak kabulü karşısında İslam militanlığının getirdiği tehdit önemli bir odak noktası olmuştur. Ama Doğu Asya'nın yumuşak, otoriter ve toplumsal kültürleriyle olan uyuşmazlık da bir o kadar önemli gözükmektedir. Dünya düzeni Batı'nın mitsel simgesi olan yalnız kovboyla, örneğin Japonların tüm çivileri dibine kadar çak şeklindeki düşünce yapısıyla nasıl uzlaşacak? Huntington, geçen aylarda Asyalılarla Amerikalılar arasında insan hakları ve demokrasi tartışmalarına dönük iki konferansa katıldım. Asyalıların daha militan olanları elbette Amerika'ya insan hakları emperyalizmi suçlamasıyla saldırdılar. Ama en makul insanlar arasında bile önemli farklar vardı. Örneğin çok seçkin bir Singapurlu şöyle diyordu. Bakın, Singapur polisi bir vatandaşın uyuşturucu kullandığından kuşkulanırsa o kişiden hemen idrar testine gelmesini isteme hakkına sahiptir. Tahlil pozitif çıkarsa bu kişiye mecburi tedavi ve rehabilitasyon uygulanır. Böyle bir şey Amerika'da asla düşünülemez. Ama Singapur'da biz bunu toplumumuza düzen, güven ve bağlılık getiren bir uygulama olarak benimser, kabul ederiz. Bunun sonucu olarak da Singapur'un her sokağında canım istediği zaman rahat rahat dolaşabilirim, saldırıya uğrama korkum olmaz. Bana bunu yapabileceğim bir tek Amerikan kenti gösterebilir misiniz? NPQ, Francis Fukuyama bile Konfüçyüs değerlerinin etkisindeki Doğu Asya ülkelerinin yumuşak otoriter rejimlerinin değerlerini tarihin sonunda Batı liberalizmine bir alternatif olarak görüyor. Li Kuan Yew, Friedrich Hegel'e bir cevaptır diyor. Huntington, elbette ama İslamiyet de bir alternatif sunuyor. İslamiyet de kuruluşundan bu yana var olan bir süreklilik söz konusu. Bu din militan bir din ve içinde neyin dinsel neyin layık olduğu arasında bir ayrım yok. Sezar'ın hakkı Sezar'a, Allah'ın hakkı Allah'a sözü İslamiyet'te tümüyle antitez durumundadır. Bu teokratik eğilim İslam toplumlarının aralarında Müslüman olmayanlara yer vermesini son derece zorlaştırmaktadır. Ayrıca Müslümanların halkın çoğunun Müslüman olmadığı toplumlara uyum sağlayabilmesini de zorlaştırmaktadır. MPQ, karşımıza dikilen soru bu uygarlık uyuşmazlıklarının bir çatışmaya dönüşüp dönüşmeyeceği. Siz bir İslam-Konfüçyüsçü bağlantıyı askeri anlamda dile getirdiniz. Huntington, evet, bağlantı. Burada ittifak sözcüğünü ya da şimdi var olan karşılıklı rahatlık bağlantısından daha fazlasını ifade edecek sözcükleri kullanmamaya özen gösterdim. Bunun ileride nereye doğru gideceğini şimdi bilmek mümkün değildir. Şu an için bu bağlantı bir yanda Çin ve Kuzey Kore'nin, öbür yanda bazı Orta Doğu ülkelerinin amaçlarına hizmet eden bir bağlantı. Önemli olan Soğuk Savaş sonrası dönemde Batı ülkeleriyle Rusya ellerindeki askeri gücü azaltırken, İslam, Konfüçyüsçü, Hindu ve Budist ülkelerin askeri güçlerini arttırıyor olması. Şu anda Batı ile Konfüçyüsçü İslam devletleri arasındaki anlaşmazlık daha çok nükleer, kimyasal, biyolojik silahlarla, balistik füzelerle, ileri güdüm sistemleriyle ilgili. Batı nükleer silahların yayılmasını durdurmayı evrensel bir norm olarak teşvik ederken, bu ülkeler kendi güvenlikleri için gerekli gördükleri her silahı bulundurup konuşlandırma haklarını savunmaktadırlar. Çin'in şimdiden nükleer silahları var. Pakistan'da onları konuşlandırma gücü var. Kuzey Kore, İran, Irak, Libya ve Cezayir görünüşe göre bu silahları elde etmeye çalışıyor. Üst düzey bir İranlı yetkili tüm Müslüman devletlerin nükleer silahlara sahip olması gerektiğini söylüyor. 1988 yılında da İran'ın devlet başkanının kimyasal, biyolojik ve radyolojik saldırı ve savunma silahları geliştirilmesi için emir yayınladığı söyleniyor. Çin'in bu Batı karşıtı askeri güçlerin geliştirilmesindeki rolü çok önemlidir. Çin halen ordusunu güçlendirmektedir. Eski Sovyet devletlerinden silah satın almakta, uzun menzilli füzeler geliştirmektedir. Ayrıca Çin, nükleer silah ve füze imalinde kullanılabilecek silah teknolojilerinin de özellikle Libya ve Irak'a yönelik başlıca ihracatçılarındandır. Çin, Cezayir'e nükleer silah araştırmalarına ve üretimine uygun bir nükleer reaktör yapmakla yardımcı olmuştur. İran'a nükleer teknoloji satmıştır. Amerikan yetkililerine göre de bu satılan teknoloji ancak silah yapımında kullanılabilecek türdendir. Kuzey Kore'de bir nükleer silah programına sahiptir ve ikide bir bu silahların yayılmasını önleme anlaşmasından çekilme tehdidiyle ortaya çıkmıştır. Suriye ve İran'a da gelişmiş füzeler ve füze teknolojileri satmıştır. MPQ, bu belki bir ittifak ya da aktif bir mihrak olmayabilir ama yine de Doğu Asya'da silah satıcılarıyla onların İslam müşterilerini birbirlerine bağlayış biçimi Batı liberalizmine felsefi açıdan muhaliftir. Huntington, doğru. MPQ, peki kendi değerlerinin evrensel olduğunu varsayan Batı liberalizminin bu uyuşmazlık içindeki uygarlıklara yaklaşımda bir politika teorisi var mıdır? Huntington, Batı kendini savunmaya çalışmak zorundadır. Kendi değerlerini savunmalı, benimsediği tavrı sürdürmelidir. Özellikle benim parçalanmış ülkeler dediğim ülkelerle, örneğin Rusya, işbirliği ilişkilerini geliştirmeye ihtiyacımız vardır. Bu ülkelerin Batı karşıtı bloklara girmemek için geçerli ekonomik nedenleri, güvenlik nedenleri bulunmaktadır. Ama Rusya'da buna arkalarını dönmek isteyen bir takım kimseler bereket versin lider konumunda değil de vardır. Bunlar Rusya'nın yeniden bir Avrasya gücü olmasını, İslam Ortodoks uygarlığının merkezinde tarihi misyonunu yerine getirmesini istemektedirler. Japonya'da da ülkenin yeniden doğuya dönmesini isteyenler bulunmaktadır. Uzun vadede Batı, bugünkü ekonomik ve askeri güç dağılımına rağmen, güç dengesinin başkalarının eline geçmekte olduğu bir dünyaya nasıl uyum sağlayacağını öğrenmek zorundadır. MPQ, burada uyum sağlamak tam ne demek? Cezayir'de seçimleri kazandığı halde layık bir askeri darbe sonucu iktidara gelmesi önlenen İslam hareketini ele alalım. ABD bu olayda resmi olarak Cezayir gibi bir ülkede tek kişi, tek oy, tek sefer sözcüğünü desteklemediğini söylemiş, yani İslami güçler seçimi kazandı diye anayasanın askıya alınmasını onaylamadığını açıklamıştı. Bazıları daha da ileri gitti, ABD'nin böyle ülkelerde seçimleri desteklememesi, yalnızca insan haklarını desteklemesi gerektiğini söylediler. Seçimlerin sonucunda ortaya çıkan çoğunluk yönetimi şeriatı zorla getirmek isteyenlerin eline geçebilirdi. Huntington, ben bu görüşe katılmıyorum. İnsan haklarını uzun vadede korumanın en iyi yolu bir ülkeyi demokratikleşmeye doğru itmektir. Ben Carter'ın başkanlığı döneminde Ulusal Güvenlik Konseyi'nde görev yaptım. Dünyanın her yanında binlerce siyasal tutuklunun serbest bırakılmasına yardımcı olduk. Ama arkamızdan gelen Reagan yönetimi bizi yalnız insan haklarını teşvik ettiğimiz, demokrasiyi teşvik etmediğimiz için haklı olarak eleştirdi. Eninde sonunda sağlanan insan hakları garantileri kalıcı olamazdı. Otoriter hükümet bir süre sonra o serbest bıraktığı insanları yeniden tutuklardı. Bu nedenle bizim demokrasiyi teşvik etmemiz gerekir. Elbette ki bu tür bir politikanın bazı tuzakları ve tehlikeleri olacaktır. Siz Cezayir'den söz ettiniz. Benim kişisel görüşüme göre İslam cephesinin iktidara gelmesini önleyen askeri darbe bir bağımsızlık olmuştur. Bu önleyici darbeler fikrinin karşısında ileri sürebileceğimiz 3 iddia bulunmaktadır. Bir kere o hareket gerçekten iktidara gelse ne olurdu? Seçimle gelen bir iktidarın İran'daki gibi ihtilalle ya da Sudan'daki gibi darbeyle iktidara gelen bir hükümet gibi davranacağı hiç de kesin değildir. Demokratik oyunu kurallarına göre oynamak aşırı uçtakileri ılımlı hale dönüştürebilir. İkincisi, yeni Cezayir hükümeti Fransa ile Avrupa Birliği ile ve ABD ile ilişkilerini yakın olarak sürdürmek isteyecekti. O ülkelerle ticaret ve yatırım bağımlılıkları şimdiki kadar yakın olacaktı. Bu da hükümetin davranışını sınırlayıcı etki yapacaktı. Üçüncüsü, eğer İslam cephesi dinsel baskı uygularsa Cezayir ordusu yine de yerli yerinde olurdu, onları devirebilirdi. Tıpkı Şili ordusunun Salvador Allende olayında yaptığı gibi. Oysa İslam cephesinin demokratik kurallara göre iktidara gelmesini önleyince ne oldu? Örgütlenmiş bir militan hareket hükümeti zorla devirmeye kalktı. Bu koşullar altında Cezayir'de demokrasinin de insan haklarının da hüküm süremeyeceğinden kesinlikle emin olabiliriz.